Ayrım 20.
Ay ve Şenlik Ateşleri, Sezar Paves.
Bir işe yaramayacak bir konuşma yapmış olmamak için daha önce bunları anlatmamıştım. Üstelik aradan 20 yıl geçtikten, bir sürü olay yaşadıktan sonra ben de artık neye inanacağımı bilemiyordum. Ama o kış Cenova'da buralara inanmıştım ve villanın limonluğunda Guida, Remo, Zeretti ve ötekilerle birlikte kim bilir kaç gece buralarda tartışmıştık. Sonra Teresa korkuya kapılmış, bizi oraya sokmamaya başlamıştı. Ben de ona kendisinin hizmetçilik yapmaya, sömürülmeye boyun eğebileceğini ama bizim karşı çıkıp direneceğimizi söylemiştim. Böylece çalışmalarımızı kışla da meyhanelerde ve tezkereyi aldıktan sonra da iş bulduğumuz yerlerde ve gece teknik okullarında sürdürmüştük. Teresa artık beni sabırla dinliyor, okuyup adam olmak istediğimi destekliyor, mutfakta yiyecek veriyordu bana. O konuyu açmıyordu hiç ama bir gece Seretti gelip Guido ile Remo'nun tutuklandıklarını, ötekilerin de arandıklarını haber verdi. Bunun üzerine Teresa bana hiç çıkışmaksızın biriyle konuştu. Kayınbiraderiyle mi, eski patronuyla mı bilemiyorum. Ve iki gün içinde Amerika'ya giden bir gemide bir ayak işi buludu bana. Böyle olmuştu dedim Nuto'ya. Nasıl olduğunu görüyorsun dedi o. Kimi kez çocukken duyulan bir sözcük, yaşlı birinden, babam gibi yoksul bir garipten duyduğum bir sözcük gözlerini açmaya yetiyor. Yalnızca para kazanmayı düşünmemiş olmana sevindim. Peki arkadaşları nasıl öldüler? Köyün dışındaki ana yolda yürüyor, yazgımızdan söz ediyorduk. Ay ışığına uzaktan kulaklarıma bir arabanın gıcırtıları geldi. Amerika yollarında kaç zamandır bu ses duyulmuyordu artık. Cenova'yı, iş yerlerini o sabah Remo'nun çalıştığı yerde beni de bulsalardı yaşamımın ne olacağını düşünüyordum. Birkaç gün içinde Via La Corsica'ya dönüyordum. Bu yaz sona ermişti artık. Ana yolda tozların arasında biri koşuyordu. Bir köpeğini andırıyordu. Bir çocuktu, seke seke bizi karşılamaya geliyordu. Sink olduğunu anladığımda yanımıza varmış, kendini ayaklarının dibine atmış, bir köpek gibi ulumaya başlamıştı. Ne oldu? Dediklerine inanamadık ilkin. Babasının evini yaktığını söylüyordu. Ondan beklenir dedi Nuto. Evi yaktı diye yineledi Sinto. Beni öldürmek istedi. Kendini astı, evi yaktı. Lambayı devirmişlerdir dedim. Hayır hayır diye bağırdı Sinto. Rosina ile nineyi öldürdü. Beni de öldürmek istedi ama kaçtım. Sonra samanları tutuşturdu. Beni aramaya koyuldu. Elimde bıçak almıştım ben de. Sonra bağda kendini astı. Sinto inliyor ağlıyordu. Her tarafı kapkaraydı. Sıyrıklar içindeydi. Ayaklarımın dibinde tozun içinde oturmuş bir bacağını sarılarak dediklerini yineliyordu. Babam bağda kendini astı, evi yaktı. Öküzü de. Tavşanlar kaçtılar. Benim elimde bıçak vardı. Her şeyi yaktı. Piyola da gördü. 27. Nuto onu omuzlarından kavrayıp bir keçi yavrusunu kaldırır gibi havaya kaldırdı. Rosina'nın neyi de öldürdü mü? Sinto titriyor, konuşamıyordu. Öldürdü mü onları ve çocuğu sarstı. Rahat bırak onu dedim Nuto'ya. Ödü patlamış. Niye gidip bakmıyoruz? Bunun üzerine Sinto ayaklarıma sarıldı. Gidilmesini istemiyordu. Ayağa kalk dedim. Kimi aramaya gidiyordun? Bana geliyormuş. Bağa dönmek istemiyordu. Koşup Morena'yı, Piola'yı herkesi uyandırmıştı. Bu arada tepeden de koşup gelenler olmuş. Yangını söndürmeleri için bağırmış onlara. Ama bağa dönmek istemiyordu. Bıçağı da kaybetmişti. Bağa gitmeyeceğiz dedim. Bir yolda dururuz. Nuto gider. Niye korkuyorsun? Çiftliklerden koşup gelse yangın sönmüştür artık. Onun elinden tutarak yola koyulduk. Gaminella tepesi ağaçlıklı yoldan görülmez, bir çıkıntının gerisinde kalır. Ana yoldan ayrılıp da Berbo'ya çıkan yamacı adım atar atmaz ağaçların arasında yangını görmemiz gerekirdi. Ayın puslu ışığı dışında hiçbir şey görmedik. Nuto hiçbir şey demeksizin Sinto'nun kolunu sarsıp tökezletti onu. Koşar adımlarla yürüyorduk. Kamışlığın altında bir şeyler olduğunu anladık. Yukarıdan yüksek sesli konuşmalar, bir ağaç kesiyormuş gibi vuruşlar geliyor. Gecenin serinliğinde pis bir dumanın kokusu yola doğru iniyordu. Sinto karşı çıkmıyor, adımlarını bizimkiler gibi hızlandırarak yürüyor, parmaklıklarını daha da sıkıyordu. İncirin altında insanlar gidip geliyor, konuşuyorlardı. Daha patikadayken ay ışığında samanlıkta ahırın yerlerinin bomboş, evin duvarlarında delik deşik olduğunu gördüm. Kızıl yansımalar duvarın dibine kara bir duman salarak siliniyordu. Yanık yün, et, gübre kokusu insanın genzini yakıyordu. Ayaklarımın dibinden bir tavşan kaçıp gitti. Nuto Harman'ın orada durakladığı yüzünü buruşturup yumruklarını şakaklarına götürdü. Bu koku diye mırıldandı, bu koku. Yangın artık sönmüştü. Bütün komşular koşup yardımcı olmuşlardı. Alevlerin bir ara kıyı da tehdit ettiklerini, Berbon sularında alev yansımalarını gördüklerini söylediler. Hiçbir şey kurtarılamamıştı. Evin arkasındaki gübre yığını bile. Birisi başçavuşu çağırmaya gitti. İçecek bir şeyler getirmesi için bir kadını Morena'ya gönderdiler. Sinto'ya biraz şarap içirdik. O kepenin nerede olduğunu, onun da yanıp yanmadığını soruyordu. Herkes kendine göre anlatıyordu olayı. Sinto ile birlikte çimenlerin üstüne oturduk, yere bakarak olayı anlattı. Nasıl olduğunu bilmiyordu. Belvo'ya inmişti. Sonra köpeğini avladığını, babasının öküzü bağladığını duymuştu. Sonra patates ve fasulyeden payına düşeni almak için villadaki kadın gelmişti oğluyla birlikte. İki sıra patatesin önceden toplanmış olduğunu söylemiş, zararın giderilmesini istemiş, Rosine bağırmış, Valino sövüp saymış, kadın nineye de sormak için eve girmiş, oğlu ise göz kulak olmak için sepetlerin başında kalmıştı. Sonra patatesle fasulyeleri tartıp birbirlerine ters ters bakarak uzlaşmaya varmışlardı. Arabayı yüklemişler, Valino da köye inmişti. Akşam döndüğünde çok öfkeliymiş. Yeşil fasulyeleri daha önce toplamadıkları için Rosina'ya, nineye bağırıp çağırmış. Bizim payımıza düşen fasulyeyi şimdi kadının tıkınmakta olduğunu söylemiş. Yaşlı kadın döşeğinde ağlıyormuş. O Sinto ise kaçmaya hazır eşikte duruyormuş. Bu sırada Valino kemerini çıkartıp Rosina'yı dövmeye başlamış, buğday döver gibi dövüyormuş. Rosina masanın arkasına geçip bağırmaya başlamış. Elleriyle boğazını tutuyormuş. Bir ara öyle bir bağırmış ki şişe yere düşmüş. Rosina da saçlarını yolarak kendine ninenin kollarını atmış. Bunun üzerine Valino tekmelemeye başlamış onu. Tekme sesleri duyuluyormuş. Kaburgalarını tekmelemiş. Ayakkabıları da vurmuş. Rosina yere düşünce Valino yüzüne, midesine tekmeler atmış yine. Rosina ölmüştü dedi Sinto. Ölmüştü. Ağzından kan geliyordu. Ayağa kalk dedi, deli karı demişti babası. Ama Rosina ölüymüş. Yaşlı kadın da konuşmuyormuş artık. Bunun üzerine Valino onu aramış. O da kaçmış. İpini çekip ileriye geriye giden köpeğin sesine başka bir ses işitilmez olmuş bağdan. Bir süre sonra Valino Sinto'ya seslenmeye başlamış. Sinto'nun dediğine göre dövmek için değil de öylesine seslendiği anlaşılıyormuş. Bunun üzerine bıçağını açıp avluya çıkmış. Babasını burnundan soluyarak kapıda bekliyormuş onun. Sinto'nun önünde bıçakla görünce alçak deyip yakalamaya çalışmış onu. Sinto yine kaçmış. Sonra babasının her yeri tekmelediğini, küfürler ettiğini, papaza söylendiğini işitmiş. Sonra alevleri görmüş Sinto. Babası elinde camı çıkartılmış lambayla dışarı çıkmış. Koşarak evin çevresini dönmüş. Samanları otlara tutuşturup lambayı pencereye fırlatmış. Dayak atılan oda alevler içinde kalmış. Kadınlar dışarı çıkamamışlar. Sinto onların ağlayıp bağırdıklarını duyar gibi olmuş. Ev yanmaya başlayınca ortalık gündüz gibi olduğundan babası görür diye Sinto çayıra inmemiş. Kudurmuş gibi olan köpek uluyup ipini kopartmaya çalışmış. Tavşanlar kaçmışlar. Öküz de yanmış ahırda. Valino eline bir iple bağa koşmuş onu aramak için. Sinto elindeki bıçağı sıkarak derenin kıyısına kaçmış. Orada saklanıp tepesindeki yaprakları arasından alevlerin yansımalarını görmüş. Oradan da alevlerin sesi duyuluyormuş. Tıpkı bir fırtınanın sesi gibiymiş. Köpek uluyormuş hep. Dere kıyısı da gündüz gibi aydınlıkmış. Sinto köpeğin sesinde başka hiçbir sesi de işitmez olunca bir uykudan uyandığını sanmış. Orada ne işi olduğunu anımsayamamış. Sonra bıçağı elinde sıkarak yavaş yavaş ceviz ağacına doğru çıkmış. Alevlerin çıtırtısını, görüntüsünü arayarak ve ceviz dallarının kemerinin altında babasının ayaklarının sallanmakta olduğunu görmüş. Merdivende yerdeymiş. Bütün bunları başçavuşa da anlatmak zorunda kaldı. Tanınmaması için üzerine bir çuval örtmüş olarak yerde yatmakta olan babasının ölüsünü gösterdiler ona. Çayırda buldukları şeyleri üst üste yığdılar. Tırpan bir el arabası, merdiven, öküzün boyundurluğu ve bir semer. Sinto bıçağını arıyor, herkese bıçağını soruyor, duman ve et kokusu içinde öksürüyordu. Bıçağı bulacağını söylediler. Közler soyunca çapaları, kürekleri de alabilirdi. Sinto'yu Moreno'ya gördüğümüzde neredeyse sabah olmuştu. Kalanlar küllerin arasında kadınlardan geri kalanı ayıracaklardı. Moreno'nun avlusunda kimse uyanmamış. Kapı açıktı. Mutfağın ışığı yanıyordu. Kadınlar içecek bir şeyler verdiler. Erkekler kahvaltıya oturdular. Hava serindi. Neredeyse soğuktu. Tartışmalardan, konuşmalardan bıkkınlık gelmişti ona. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Nuto ile birlikte gecenin son yıldızlarının altında avluda dolaştık. Tepeden menekşe renginde çalan soğuk havada ovadaki ağaç kümelerinin ve suyun pırıltılarını gördük. Şafağın böyle olduğunu unutmuştum.
Ayrım sonu.